Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bugün Altınoluk Dergisi'nin Aralık 2016 sayısından yazılar paylaşacağız. Altınoluk'un Aralık sayısı "Günahta parmak izin çıkmasın, Allah'ı ve ahireti unutma" kapağıyla okuyucusuyla buluşmuş. "Sapmaların bir bedeli var" deniliyor kapakta değerli dinleyenler. Ve bu Altınoluk Dergisi'nin Aralık sayısından Ahmet Taş getiren imzalı "İlahi Kamera Kayıttayken" başlıklı yazıyı paylaşacağız ilk olarak. Bütün peygamberler bu dünyadan ahirete doğru bir yolculuk olduğunu bildirdiler. Biliyoruz. Yaratılış var, ölüm var, biliyoruz. Yaratılış da elimizde değil, ölüm de, biliyoruz. Hayatı ve ölümü yaratan kudret bu dünyanın bir imtihan alanı olduğunu bildirdi, biliyoruz. İlahi bir kameranın her an en dakik, en ileri çözünürlükte kayıtlar yaptığını biliyoruz. Allah yaptıklarımızı görüyor, söylediklerimizi işitiyor, biliyoruz. Hemen yanı başımızda iki meleğin sürekli kayıt halinde artılarımızı, eksilerimizi kaydettiğini biliyoruz. Allah'ın son elçisi sallallahu aleyhi ve sellemin insana "Allah'ın seni hangi halde görmesini istemiyorsan onu yapmaktan kaçın" anlamına Allah'ı görüyormuş gibi yaşama telkininde bulunduğunu biliyoruz. Allah'ın kitabında insan yarına ne gönderdiğine baksın ihtarında bulunduğunu, çünkü yarın neyi yapıp neyi yapmadığının onun önüne konacağını bildirdiğini biliyoruz. Yani ölümden sonra bir diriliş olacağını, bir büyük muhakeme yapılacağını, orada dünyada yapıp ettiklerimizin hesabının verileceğini biliyoruz. Allah'a ve ahirete iman etmenin, Kur'an'ın defalarca insanın gündemine sunduğu bir amentü çerçevesi olduğunu biliyoruz. Kur'an'da buna ısrarla işaret edilmesinin, insanın yeryüzü macerasının tamamen Allah'ın varlığı ve ahiret planıyla anlamlı hale geldiğini gösterdiğini biliyoruz. Allah'a ve ahirete imanı devreden çıkardığınızda, insanın yeryüzü varlığını izah etmenin imkansızlaşacağını biliyoruz. Öyleyse yine biliyoruz ki insan Allah'la ilişkisini ve ahirette nasıl bir hayatta karşılaşacağını dikkate almadan bir dünya hayatı yaşayamaz. Öyleyse yine biliyoruz ki bizim Allah'ın gönderdiği elçiler ve ölçülerle ilişkimiz Allah'a iman ve dünya hayatının hesabının sorulacağı hakikatiyle iç içedir. Elçiler ve son elçi, yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ilahi vahiyler ve son vahiy, yani Kur'an-ı Kerim. Diyelim kelime-i şehadeti getirdik ve İslam dairesine girdik. Bu insanın yaratılış hikmetini anlaması ve yaratanın ondan istediği insan kıvamını kendi şahsında inşa etme sözünü vermesi demektir. Bir irade beyanıdır. Kelime-i şehadet bir irade beyanıdır. Amentü ise yeni kişiliğin gergefinde şekilleneceği bir zihin ve kalp dokusudur. Bir gün gelecek ve her birimize "oku kitabını" denecek. Kitap bizim yeryüzü dosyamızdan ibaret. Görüntüler, yazılar, her türden kayıtlar, ne derseniz. Kırmızı ışıkta geçerken MOBESE kayıtlarına girdik mi? Yola çıktığımızda böyle bir kaygı taşıyor muyuz? Girilmez olan emniyet şeridinde seyahat ettik mi? Durulmaz yerde durduk mu? Ah şu MOBESE kayıtları. Yüzlerin ak çıkması, kapkara çıkması. O da var ahiret dosyası içinde. Cennet var, alevli ateş var. Allah'ın huzurunda durmak var. Mahcubiyetten terlere boğulup erimek var. Ana babamızdan, evlatımızdan, eşimizden, kardeşlerimizden kaçmak var. Kaçacak yer var mı diye delik dersik aramak var. Sırattan geçebilme sancısı var. Cennete kavuşabilme heyecanı var. Allah korusun, orada dünya ahiret gerçeğini görememek gibi bir küfran içinde yakalanıp "keşke toprak olsaydım" demek var. Şimdi durup bir kere daha kendimize bakma ve ahiret hesabı dahil her şeyi yeniden düşünme zamanı. Bildiklerimizle hayatımızı yeniden hesaba çekme zamanı. Hasibu kable en tuhasebu. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Acaba yaptıklarımızı yarın Allah'ın huzurunda savunabilecek miyiz? Esas soru bu. Meşrulaştırdık. Kişisel planda meşrulaştırdık. Sözüm ona, hizmet grupları planında meşrulaştırdık. Savunabilecek miyiz kalplere hükmedenin huzurunda? Bin türlü gerekçe ürettik kendi içimizde. Ama ya kalpleri okuyan Rabbimiz, tüm bu gerekçelerin boş, anlamsız, sahte, kendi kendimizi aldatma, şeytanın oyununa gelme olduğuna hükmederse? Nefsinize yonttunuz, grup nefsi için çalıştırdığınız zihin mekanizmanızı derse? Orası mutlak şeffaflıklar dünyası. Sapmalar yaşıyoruz hem ferdi hayatımızda hem gruplar planında. Ölçüleri biliyoruz ama nefsi hesaplar adına söndürüyoruz, çarpıtıyoruz, kanırtıyoruz ve bizim için uygun olanı Müslümanlığımızın hanesine yazmayı başarıyoruz. Peki ya ahiret planı? Peki ya ilahi kriterlerden süzülme zamanı? Likaullah'ı unutma. Allah'ın huzuruna çıkacaksın. Ama bugün Allah'ın zaten huzurunda olduğunu bilerek yaşarsan, yarın Allah'ın huzuruna çıktığında yüzün ak olur. Bugün likaullahı unutursan, hiç ölmeyecekmiş gibi, yani hiç hesabı verilmeyecekmiş gibi bir hayat yaşarsan, bir gün hesap günü gelir ve amel defterin eline verilir. Oku kitabını. Allah Teala kitabında defalarca size elçiler gönderdik, uyardık diye sesleniyor. Duyabilene aşk olsun. Duyup da hayatını ona göre düzenleyene aşk olsun. Muhammed İkbal, bizim Mehmet Akif gibi bir İslam şairi, mütefekkiri. Kaç bu Müslümanlardan sığın Müslümanlığına diyor. Yüreği yanıyor. Mehmet Akif, kaç hakiki Müslüman gördümse hep makberdedir. Bilmem ama Müslümanlık galiba göklerdedir diyor. Yürek yankınıyla. Biz de dünyaya İslam lazım, İslam'a da Müslümanlar lazım diyoruz. Var elhamdülillah Müslümanlar, yok değil ama bir yandan da dünya Müslümanlığının İslam'ın temiz nasiyesini ortaya koyup koyamadığını sorgular vaziyetteyiz. Dünya gündeminde terörle İslami oluşumların iç içe geçtiği gibi korkunç bir gündem var. Kendi ülkemiz dahil her İslam ülkesinde İslam'la bağlantılı olarak gündeme gelip İslam'ın ölçülerinin günah diye tanımladığı işlerin içinde debelenen bir yığın yapı var. Soruyorsunuz, Allah'a ve ahiret gününe inanan insanlar bunları nasıl yaparlar? İslam'ı istismar gibi, Allah'ın dini üzerinden rant sağlamak gibi bir işin içinde olmanın, yarın Allah'ın huzurunda nasıl savunulacağı düşünülür. O gün hiç gelmeyecek diye mi düşünülür? İman onun neresinde? Allah görmez bunu diye mi düşünülür? İman onun neresinde? Yaptıklarımız yanımıza kâr kalacak diye mi düşünülür? Göz kaş işaretlerinin bile yazıldığı bilgisi nerede? En başta biliyoruz diye sıraladığımız şeyler gerçekse, o bilginin imana ve imanın hayata dönüşmesi diye bir hadise değil mi bir dine mensup olmak? Allah'la ilişkimiz, ahirete olan imanımız, Müslümanlığımız. Bir kısım insana, İslam sizin hayatınızda ne kadarlık bir alanı kapsıyor diye sormak mümkün. Hani bilgisi sınırlıdır, şudur budur. Mazeret olmasa da anlamak mümkün ve bilenlerin bilmeyenlere öğretme sorumluluğu içinde değerlendirmek mümkün. Ya bildiği farz edilenlerin hayatında bin türlü teseyyüp varsa, sahabi gibi bu ümmetin Peygamber aleyhissalatu vesselamın dizi dibinde, rahlesinde yetişmiş insanları bile zaman zaman birbirlerine gelin bir saat iman edelim, yani şu iman salabetimize bir bakalım demişler. kendilerinde münafıklık alameti bulunup bulunmadığından kaygılanmışlar. Çünkü hayatlarına bakmışlar ve onun Allah'ın huzurunda ak pak çıkıp çıkmayacağından endişelenmişler. Geri dönüşü yok oranın. Yeniden arınma ameliyesine girmek yok. Ahireti yaşamışlar. Vahiy henüz inmekte ve onlar yarın Allah Teala beni uyarır diye aile hayatında yanlışlar yapmaktan bile kaçınmışlar. Allah'ın görmesi, işitmesi o kadar diri onların dünyalarında. Son nefese kadar haf ve reca, korkuyla ümit arasında gidip gelmişler. Dünya hayatının bir imtihan olduğu imanı her saniyelerinin kalp hassasiyeti olmuş. İslam'ın ilk tebliği Allah'a ve ahirete iman çerçevesinde gerçekleşmiş. Yaratıcı insanoğlunu yeniden ana tema üzerinde düşünmeye davet ediyor son elçisinin şahsında. Yoktan var edildin, sonlusun ve onun zatından başka her şey fani. Yapıp ettiğinin hesabını vereceksin. Zulmün hesabını vereceksin. Haksızlığın hesabını vereceksin. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi diye tanımlanan dünyaya geldi bu ikaz. Bu ikaz bütün zamanlar için devam ediyor. Müminler olarak maddeten ve manen birbirimizi öldürüp etini çiğnediğimizde, hatta bunu tiksinmeden yaptığımızda da vahyin sarsması isteniyor bizi. Ne diyelim, gelin kalplerimize bakalım. Allah'ı görüyormuş gibi yaşıyor muyuz? Hesabının mutlaka sorulacağı imanıyla yarına ne gönderdiğimize bakıyor muyuz? Tevbesine bile fırsat bulunamayacak durumlara düşmeden. Değerli dinleyenler, Ahmet Taş Getiren'in kaleme aldığı İlahi Kamera Kayıttayken başlıklı yazısını paylaştık programımızda. Ve son olarak Dr. Adem Ergül'ün kaleme aldığı ve bu sayıda 3. bölümü yayınlanan Hayata ve Hadiselere Müslümanca Bakış başlıklı yazısını sunalım. Müminler kardeştir ve tek bir ümmettir. Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak Muhammed Mustafa'dan, Kitabullah olarak Kur'an-ı Kerim'den razı olan ve bu surette imanın tadını tadan kimselerden oluşan topluluğun adı Ümmeti Muhammed'dir. Rabbimiz şöyle buyurur. Hakikat şu ki, hak din İslam etrafında birlik oluşturan, bu sizin ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. O halde başkasına değil, sadece bana kulluk edin. Enbiya Suresi 92. Bu ümmet bütün insanlık için Rabbimiz tarafından ortaya çıkarılmış hayırlı bir ümmettir. Yeryüzünde fitne kalmayıncaya, din ve hakimiyet hak ve hakikatin oluncaya kadar, emri bil maruf ve nehi anil münker, yani aklı selimin ve şer-i şerifin iyi ve güzel bulduğunu emretmek, kötü ve çirkin kabul ettiğine de engel olmak vazifesiyle görevlendirmişlerdir. Ümmeti Muhammed olarak birbirlerinin velisidirler. Bu itibarla biri diğerinin hem yari, dostu hem de yardımcısıdır. Tek bir vücudun uzuvları gibidirler. El ele tutuşup en güzele hep birlikte ulaşmak gibi bir sorumlulukları vardır. İyilik ve takvada yardımlaşmak, günah ve düşmanlıkta birbirine engel olmak onların şiarıdır. Gönülleri Allah'tan bir rahmet sayesinde birbiriyle ülfet edip kaynaşmıştır. Yüce Allah onları birbirine kardeş olarak ilan etmiş ve kardeşliği ifsad edecek alaya alma, küçük görme, kötü lakaplarla isimlendirme, ayıpları araştırma, suizanda bulunma, gıybet ve dedikodu yapma gibi nice fiil ve davranışları kendilerine haram kılmıştır. Hasep, nesep ve ırki asabiyetler değil, hak katında makbuliyet ve şeref ölçüsü ancak takva olarak ortaya konulmuştur. Ümmetin birlik ve beraberliğini sağlama adına fert fert, cemaat cemaat, devlet devlet yüklenilecek nice sorumlulukları vardır. Şayet şu aziz ümmet bir bütün olarak kendi içinde öz disiplinini sağlamak suretiyle Hakk'ın gösterdiği hidayet üzere bulunabilirse, kafir, zalim ve münafıklardan oluşan nice sapkınlar onlara asla zarar veremeyecektir. Ümmet için en büyük tehlike onların kendi aralarında birbirine düşerek fırkalara ayrılması ve kuvvetlerinin kaybolmasıdır. Bu itibarla müminlerin arasını ıslah etmek en büyük salih amellerin başında gelirken, ülfetlerini, dostluklarını ve birliklerini bozmak en ağır günahlardandır. Görünür ve görünmez insan ve cin şeytanları ya da nefsani ve dünyevi menfaat çatışmaları onları birbirine düşürecek ve hatta birbiriyle savaştıracak bir duruma getirse bile, diğer müminlere düşen vazife zulme yönelene karşı birlik olup onu da girdiği yanlış yoldan çevirmektir. Yani zalim de olsa, mazlum da olsa diğer müminlere düşen vazife kardeşlerine yardım etmektir. Elbette zalime yapılacak en önemli yardım onun zulmüne engel olabilmektir. Ehli kıble olan, inkarına apaçık delil ve ikrar bulunmayan, İslam'ın selamıyla diğer müminlere selam veren herkes bu ümmetin asli bir unsurudur. Hiç kimse bir diğerini kendi anlayışına uymadığı gerekçesiyle ümmet havuzunun dışında değerlendiremez. Ümmet olarak temel prensibimiz, insanları zahirine göre, yani dışa yansıyan amel ve davranışlarına göre değerlendirmek, iç dünyalarını Allah'a bırakmaktır. Birini İslam dairesinin dışında değerlendirmek için çok açık ve ciddi delillerin ve ikrarın olması gerekir. Aksi halde bu tekfir suçlamasını, yani birini kafir ilan etme fiilini yapan kimse kendini büyük bir tehlikeye mahkum etmiş demektir. Helali haram, haramı helal kabul etmedikçe işlenen günahlar kişiyi ümmetin dışında bırakmaz. Müminler olarak günaha olan düşmanlığımızı ve buğzumuzu günahkâra taşımamak gibi bir sorumluluğumuz vardır. Hatta daha da ötede bu kardeşimizi düştüğü bu günah çukurundan kurtarma vazifemiz vardır. Büyük ümmet havzasında muttaki, muhsin, salih ve sadıklara yer olduğu gibi hatalı, eksik ve günahkarlara da yer vardır. Bütün bu gruplar arasında olmaması gereken en büyük günahlardan biri ibadullahı istihkardır. Rahman ve Rahim olan Rabbimizin kullarında görmek istediği en önemli vasıflardan birisi rahmet ve şefkat duygularının gazaplarına galip gelmesidir. Bu itibarla bencil bir bakış açısıyla herkesi dairenin dışına doğru çıkarmaya çalışanlar değil, imana dair en ufak bir işareti bile değerlendirip Allah'ın kullarını dairenin içinde gören ve merkeze doğru çekmeye çalışan kimseler makbul kimselerdir. Ümmet içerisinde elbette zaman zaman ana çizgiden sapan kişi ya da gruplarda ola gelmiştir. Burada da önemli olan müminlerin birbirini uyarması ve ana çizgiye yaklaştırmaya çalışmasıdır. Ne adına olursa olsun, ümmet içinde kast sistemi gibi sınıflar oluşturmaya çalışan herkes esasen ümmet için zarar vericidir. Hiçbir zaman mezhep ve meşrepler çatışmanın vasıtası haline dönüşmemelidir. Grup nefsini besleyecek her çeşit tutum ve davranış Rabbin rızasına değil, gazabına vesile olacaktır. Ümmet bütünlüğü sıhhatli liderliklerle gerçekleştirilebilecektir. Bu bakımdan ümmet hem sıhhatli liderlikler oluşturmalı ve hem de bu liderliklerin etrafında kenetlenebilmelidir. Onlar masiyette emretmedikçe kendilerine samimiyetle itaat etmeyi de Hakk'ın emri bilmelidirler. Böyle bir liderlik oluşturamayan ya da var olan liderliği parçalayan fert ya da grupların büyük bir günahın ve mesuliyetin içine düştükleri de apaçık bir hakikattir. Cemaat, birlik ve topluluk anlamına gelen bir kavramdır. Dini İslam, ruhbanlık dini değil, cemaat dinidir. Müminlerin birbirinden kopuk, tek tek yaşayan kimseler değil, birbirine kenetlenmiş tuğlalar misali bir bütünlük oluşturması esastır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, size cemaati tavsiye ederim, ayrılıktan sakının. Zira şeytan tek kalanla birlikte olur. İki kişiden uzak durur. Kim cennetin ortasını isterse cemaatten ayrılmasın. Cemaatte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Esasen İslam ümmeti bir bütün halinde büyük bir cemaattir. Onları bir arada tutan sır, iman, ibadet, muamelat ve ahlaki umdelerinin yegane referansı olan İslam'dır. Burada ehli sünnet ve cemaat kavramı da önemlidir. Sünnet, Resulullah'ın şahsında temsil ve tavsiye edilen kulluk formudur. İşte bütün yönleriyle, zahir ve batın itibarıyla bu çizgiyi esas alan topluluğun oluşturduğu gruba verilen genel isim ehli sünnet ve cemaattir. Buna sevad-ı azam da denilmiştir. Müslüman asla ferdiyetçi, hodgam ve bencil olamaz. İslam'ın birçok hükmü sıhhatli bir cemaat teşekkülüne yöneliktir. Namaz, hac ve zekat gibi en temel ibadet hükümlerinde cemaatin zarureti ve faziletine dikkat çekilmiş, iyilik ve takva üzere birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi emredilmiştir. Bu büyük ümmet cemaatinin içinde yine cemaat ismiyle anılan küçük küçük gruplarda oluşa gelmiştir. Bu yapıların doğmasında kimi zaman ilmi ihtiyaç, kimi zaman şahsiyet inşası zarureti, kimi zaman da iyilik ve takvada yardımlaşma düşüncesi etkili olmuştur. Hedefler meşru ve makbul olduktan sonra bu nevi teşekküllerin oluşması son derece tabiidir ve hatta yerine göre zaruridir. Bir alimin, bir arifin, mürşidin ya da bir hayır öncüsünün etrafında şekillenen bu yapılar tarih boyunca hep var ola gelmiştir. Medreseler, dergahlar, vakıflar ve dernekler bu nevi cemaat yapılarının müesseseleşmiş şekilleridir. Bu yapıların başında bulunanlar, ilim, irfan, basiret ve hal sahibi dirayetli kimseler iseler, tarih boyunca ümmetin keyfiyetinin artırılmasında son derece etkin roller üstlenmişlerdir. Fakat ne yazık ki bu cemaat yapılarının zaman zaman farklı emellere alet edildiği de inkar edilemez bir gerçektir. Ümmetin basiretli alim ve amirlerine düşen vazife de bu çeşit istismarların önüne geçmektir. Küçük cemaat oluşumlarının ümmet bütünlüğünü bozmaması için cemaat egosu diyebileceğimiz kendini beğenme ve başkasına hor görme illetine karşı uyanık olmaları son derece önemlidir. Yine bu yapıların kendilerini kutsaması, hakikati ve doğruyu yalnız kendilerine has görmesi de büyük bir tehlikedir. Hususiyle aşırı bağlılık ve muhabbetin verdiği sarhoşluk da yanılmazlık ve hatasızlık anlayışına saplanmaları helak edici bir hastalıktır. Yine cemaat adıyla anıla gelen bir takım şer odakları da mevcuttur ki bunlar bizim konumuzun dışındadır. Belki bu nevi topluluklara bu nezih ismi kullanmamak daha doğru olacaktır. Bunun yerine teşkilat, örgüt, organizasyon gibi daha değişik isimlendirmeler kullanılmalıdır. Hulasa dinin yaşanması, kişiliğin korunması, terbiyesi ve tekamülü, iyilik ve hayrın çoğaltılması için cemaatleşmek hayati bir ihtiyaçtır ve belki zarurettir. Buna mukabil dini parçalara ayırıp her bir grubun onun bir parçasına tutunmak suretiyle fırkalaşması ve nefsani arzu ve menfaatlerin gruplaşması ise büyük bir fitne ve fesat sebebidir ve hatta sapıklıktır. Rabbimiz şöyle buyurur: Ey müminler! Hep birlikte Allah'ın ipine, İslam'a sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Âl-i İmran 103. Şu dinlerini parça parça edenler ve kendileri de grup grup ayrılmış olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra O, yapmakta olduklarını kendilerine haber verecektir. Enam Suresi 159. Değerli dinleyenler, Doktor Adem Ergül'ün kaleme aldığı Hayata ve Hadiselere Müslümanca Bakış başlıklı yazının 3. bölümünü paylaştık. Bu ayki Altın Oluk dergisinden, bu ayki sayıdan değerli dinleyenler, gelecek ay yazının devamı olacağı ifade edilmiş ve inşallah gelecek ayki sayıdan da yine bu yazının devamını sizinle paylaşmaya çalışacağız. Evet, bugün Altın Oluk dergisinin Aralık 2016 sayısından aktardık yazılarımızı ve böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Yarın yeniden buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.